sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Tarih boyunca pek çok insan dağların heybetli yapılarını, güneşin ve yıldızların büyüklüklerini kendi ilkel anlayışlarına göre yorumlamışlardır. Buna göre evrenin sonsuza kadar var olacağını zannetmişlerdir. Bu inanış, çok tanrılı ve maddeci Yunan felsefelerinin, Sümer ve Mısır dinlerinin bel kemiğini oluşturmuştur. Böyle bir inanca sahip insanların büyük bir yanılgı içinde oldukları bizlere Kur'an'da bildirilmiştir. Allah'ın Kur'an'da verdiği haberlerden biri de evrenin yaratıldığı ve bir sonunun olduğu gerçeğidir. Tüm insanlar ve canlılar gibi evrenin de bir ölümü vardır. Evrende milyarlarca senedir işleyen kusursuz düzen, her şeyi yaratan Rabbimizin eseridir. Ve bu düzen, O'nun emriyle ve O'nun belirlediği bir zamanda görkemli bir şekilde son bulacaktır. Kainatın içindeki tüm canlılar, yıldızlar ve galaksilerle birlikte ortadan kaldırılacağı bir zaman vardır. Bu zaman ayetlerde saat olarak ifade edilir. Bu saat herhangi bir saat değildir. Kur'an'da kıyamet vakti anlamında kullanılan belirli ve özel bir saattir. Kur'an'da kıyamet saatinin geleceği haberinin yanı sıra o zaman yaşanacak olaylar da tüm aşamalarıyla ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. Kur'an'a göre göğün yarılıp parçalandığı, denizlerin tutuşturulduğu, dağların kökünden sökülüp savrulduğu, güneşin köreltildiği zaman kıyamet günü de başlamış olacaktır. İnsanların bu dehşet verici felaket karşısındaki korkuları, panikleri ve şaşkınlıkları ayetlerde detaylı olarak anlatılmıştır. Bu felaketten kaçacak veya saklanacak herhangi bir yer bulamayacakları da vurgulanmıştır. Bunlardan çıkaracağımız sonuç hiç şüphesiz kıyametin kainat tarihinde benzeri yaşanmayan çok büyük bir felaket olacağıdır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz. Kainatı bekleyen kaçınılmaz sonun her dönem merak uyandıran bir konu olduğu ayetlerden anlaşılmaktadır. Ayetlerde insanların peygamberimize kıyamet saatiyle ilgili sorular sordukları haber verilmektedir. Örneğin Araf suresinin 187. ayetinde saatin ne zaman demir atacağını sorarlar şeklinde peygamberimize soru sorulduğu bildirilmiştir. Ayetin devamında peygamberimize bu soruya onun ilmi yalnızca Rabbimin katındadır şeklinde cevap vermesi emredilmiştir. Bu ayetten kıyametin ne zaman gerçekleşeceğinin bilgisinin insanlardan saklandığı anlaşılmaktadır. Elbette kıyametin zamanını sadece Allah bilmektedir. Kuşkusuz sonsuz ilim sahibi olan Rabbimizin kıyamet saatini gizli tutmasının pek çok hikmeti vardır. Örneğin insanlara ayetlerde kıyamet saatinden içleri titremekte olanlar gibi hareket etmeleri emredilmektedir. Buysa kıyamet saatinin bilinmemesiyle mümkün olacaktır. Yine insanların kıyamet gününün azabı ve dehşeti apansız gelmeden önce Allah'ın azametini ve sınırsız kudretini düşünmeleri de bu hikmetlerden biridir. İnsanların Rabbimizin dışında sığınılacak bir yer olmadığını anlamaları çok önemlidir. Eğer kainatın ölüm vakti tam olarak bilinseydi, bu dönemden önce yaşayanlar kıyameti derin bir şekilde düşünme gereği hissetmeyeceklerdi. Ayetlerde tasvir edilen kıyamet olaylarına da duyarsız yaklaşacaklardı. Müzik kıyamet saati hakkında bilgi veren ayetleri incelediğimizde önemli bir gerçekle karşılaşırız. Kur'an'da kıyamet için bir tarih açıklanmaz. Fakat kıyamet öncesinde ortaya çıkacak alametler haber verilir. Örneğin Muhammed suresinin 18. ayetinde kıyametin birçok işaretinin bulunduğu şöyle bildirilir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Bu ayette öncelikle geleceği bildirilen kıyametin alametlerinin Kur'an'da yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu büyük haberin işaretlerini anlamak için yapmamız gereken ayetler üzerinde düşünmektir. Aksi takdirde ayette bildirildiği gibi kıyamet anı geldikten sonra düşünmenin bir faydası olmayacaktır. Peygamberimizin günümüze ulaşan sözlerinin yani hadislerinin bir bölümü de kıyamet alametleri hakkındadır. Peygamberimiz hadislerinde hem kıyamet işaretlerini vermiş hem de kıyametin hemen öncesindeki dönemle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Kıyamet alametlerinin ortaya çıkacağı bu devir İslami kaynaklarda ahir zaman şeklinde isimlendirilmiştir. Bu konu İslam tarihi boyunca oldukça dikkat çekmiş İslam alimlerinin ve araştırmacıların eserlerine sık sık konu olmuştur. Tüm bilgiler bir araya geldiğinde ortaya önemli bir sonuç çıkmaktadır. Ayet ve hadisler ahir zamanın iki safhalı olduğunu göstermektedir. Birinci devre dünyanın maddi ve manevi sorunlarla dolu olduğu bir dönemdir. Bunun ardından gelecek ikinci devre ise altın çağ olarak adlandırılan Kur'an ahlakının ve her alanda üstün bir refahın yaşanacağı bir çağdır. Dünyanın altın çağın sona ermesiyle birlikte çok hızlı bir sosyal çöküş içine girmesiyle de kıyamet saatinin gelişi beklenmektedir. Bu programın amacı da kıyamet alametlerini ayet ve hadisler doğrultusunda incelemektir. Böylece bu işaretlerin birbiri ardınca birebir tasvir edildiği şekilde içinde yaşadığımız çağda ortaya çıkmaya başladığı açıkça görülecektir. 14 asır öncesinden bildirilen alametlerin çıkışı, inananların Allah'a olan iman ve bağlılıklarını artıran son derece büyük olaylardır. Özellikle belirtmek istediğimiz önemli bir husus da şudur ki, her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Her konuda olduğu gibi, kıyamet hakkında da O'nun bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. İnsanların büyük bir bölümü kıyamet günü hakkında bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes kıyamet saatinin dehşetinden az veya çok haberdardır. Buna rağmen insanların böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak bir tepki vardır. Kıyamet üzerine düşünmek veya konuşmak istemezler. Kıyamet saati geldiğinde yaşanacak korkuyu akıllarına getirmemek için yoğun bir çaba sarf ederler. Gazetede okudukları bir afet haberinin veya bir felaketi gösteren bir filmin kendilerine kıyameti hatırlatmasına dahi tahammül edemezler. Bugünün mutlaka karşılaşılacak olan büyük bir gerçek olduğunu düşünmekten kaçınırlar. Bu konudan bahseden kişileri dinlemek, bu büyük günü anlatan yazıları okumak istemezler. Bunlar, kıyamet düşüncesinin neden olduğu korkudan kaçmak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerden bazılarıdır. Çoğu insanda kıyamet saatinin gerçekleşeceğine ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir örneğini Kehf suresinin 36. ayetinde anlatılan zengin bağ sahibinin ifadelerinde de görmekteyiz. Ayette şöyle bildirilir. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. bu ifadelerde Allah'a inandığını söyleyen fakat kıyamet gerçeğini düşünmeyen, üstelik ayetlere zıt iddialar ileri sürenlerin gerçek zihniyetleri gözler önüne serilmektedir. Kur'an'daki pek çok ayette kıyamet saatiyle ilgili olarak kuşkuya kapılan, şüpheye düşen inkarcılardan söz edilmiştir. Bir kısım insanların da kıyamet saatini bütünüyle inkar ettiği bildirilmiştir. Oysa kıyamet hakkında kendini kandıran tüm insanlar büyük bir hata yapmaktadırlar. Çünkü Allah ayetlerinde kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını haber vermektedir. Allah Haç suresinin 7. ayetinde "Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur." şeklinde buyurarak kullarını uyarmıştır. Allah bu bilgiyi bize 1400 sene önce vermiştir. Buna göre bazı insanların bu süreyi uzun zannedip dolayısıyla önlerinde daha çok zaman olduğunu düşünmeleri büyük bir hata olacaktır. Kıyamet, dünyanın, güneşin, yıldızların, kısacası tüm kainatın sonudur. Evrenin milyarlarca senelik geçmişi göz önüne alındığında 14 yüzyıllık bir zaman diliminin çok kısa olduğu kesindir. Ve bu sonun gerçekleşmesi de gittikçe yakınlaşmaktadır. Bu gerçeğin farkında olarak Allah'ı razı edecek şekilde kulluk etmeye gayret etmek gerekir. Zira kıyamet kesinlikle geri dönüşü olmayan her şeyin son bulduğu gündür. Kur'an ayetlerinde Allah'ın sünneti şeklinde bir ifadeyle karşılaşırız. Bu ifade Kur'an'da Allah'ın kanunları anlamında kullanılmaktadır. Ayetlerde bu kanunların daima geçerliliğini koruduğu haber verilmiştir. Ahzab suresinin 62. ayetinde bu konu, bu daha önceden gelip geçenler hakkında Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın şeklinde bildirilmiştir. İşte değişmeyen bu ilahi kurallardan biri de toplumların helak edilmeden önce peygamberler kanalıyla kutsal kitaplar gönderilerek uyarılmalarıdır. Bu gerçek Kur'an'ın pek çok ayetiyle haber verilmiştir. Uyarılara rağmen isyan ve azgınlığa devam edenler kendileri için belirlenmiş süreleri dolduğunda helak edilmiş, gelecek nesiller için ibret konusu olmuşlardır. Kıyametse dünya üzerindeki tüm toplumların başına gelecek son felakettir. Kur'an, insanların öğüt alıp düşünmesi için indirilen ilahi kitapların sonuncusudur ve kıyamete kadar tek yol gösterici olarak kalacaktır. Ayetlerdeki ifadeyle, o alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başkası değildir. Kur'an'ın sadece belirli bir zamana ve mekana hitap ettiğini zanneden insanlarsa derin bir gaflet içindedir. Çünkü Kur'an, tüm alemler için ortak bir çağrıdır. Peygamberimiz döneminden beri Kur'an hakikatleri tüm dünyaya tebliğ edilmektedir. Özellikle içinde yaşadığımız çağ tarihte benzeri görülmedik teknolojik gelişmeler sayesinde Kur'an'ın emirlerinin tüm insanlığa duyurulabildiği bir dönemdir. Bugün bilim, eğitim, ulaşım ve iletişim alanlarındaki gelişmeler en uç noktaya varmak üzeredir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojileri sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlar saniyeler içinde birbirleriyle konuşabilmekte, bilgilerini paylaşıp iletişim kurabilmektedirler. Bilim ve teknoloji devrimi tüm dünya ülkelerini birleştirmekte, küreselleşme, dünya vatandaşlığı gibi ifadeleri söz dağarcığımıza kazandırmaktadır. Kısacası tüm dünyadaki insanları birbirinden ayıran engeller hızla ortadan kalkmaktadır. Bu gerçekler ışığında rahatlıkla şunu söylemek mümkündür. Yaşadığımız bilgi çağında Allah her türlü teknolojik gelişmeyi hizmetimize vermiştir. Müslümanların üzerine düşen sorumlulukta Allah'ın sunduğu bu imkanları en güzel ve faydalı şekilde kullanmaktır. Böylece dünyanın ayak basılan her noktasında insanları Kur'an ahlakına davet etmek mümkün olacaktır. Müzik Başta da belirttiğimiz gibi Allah'ın kainatın yaratılışından günümüze kadar var olan değişmeyen kanunları vardır. Bu ilahi kanunlardan biri de elçi gönderilmeyen topluma Allah katından bir azap gelmemesidir. Allah'ın bu vaadi Kasas suresinin 59. ayetinde şöyle belirtilir. Senin Rabbin ana yerleşim merkezlerine onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz. Bu ayette bildirildiği gibi Allah toplumların merkezi yerleşim birimlerine uyarıcı ve korkutucu olarak elçilerini gönderir. Bu elçiler insanlara Allah'ın emirlerini bildirirler. Ancak inkarcı toplumlar her dönemde kendilerini uyaran elçilerle alay eder, yalancılık, çıkarcılık, delilik gibi çeşitli iftiralarla onları suçlarlar. İşte ahlaksızlık ve azgınlıklarına devam eden bu toplumları Allah hiç beklemedikleri bir anda büyük bir felaketle helak etmektedir. Nuh, Lut, Ad, Semud halklarının ve Kur'an'da bahsi geçen diğer kavimlerin ibret verici yıkımları söz konusu helaka birer örnektir. Allah, elçilerini toplumu müjdelemeleri için göndermektedir. Ayrıca insanlara, sapkın inançlarını bırakıp Allah'ın dinini ve güzel ahlakı yaşamaları için önemli bir fırsat vermektedir. Böylece elçilerin davetinden sonra insanların kıyamet günü ileri sürecek mazeret ve bahaneleri de kalmayacaktır. Ahzab suresinin 40. ayetinde haber verildiği gibi, Peygamberimiz son peygamberdir. Başka bir ifadeyle, Hz. Muhammed'le Allah'ın insanlığa gönderdiği vahiyler tamamlanmıştır. Buna karşın Peygamberimizin tebliğ ettiği Kur'an'ın anlatılması ve hatırlatılması anlamındaki sorumluluk, kıyamete kadar tüm Müslümanlar için sürmektedir. Kur'an'da azgınlıkları ve isyanları nedeniyle Allah'ın helak ettiği kavimlerin ibretlik durumları sık sık vurgulanan hususlardan biridir. Sözü edilen geçmiş toplumlarla günümüz toplumlar arasında büyük benzerlikler olduysa tartışma götürmez bir gerçektir. Günümüzde cinsel sapkınlıklarıyla tanınan Lut kavminin, dolandırıcı ve sahtekar Medyen halkının benzerleri yaşamaktadır. Bunların yanı sıra alaycı ve kendini beğenmiş Nuh kavminin, isyankar ve azgın Semud halkının ve nankör İrem halkının da günümüzde benzerleri vardır. Hatta saydığımız bu kavimlerin tutumlarını aşmış şekilde hayat sürdüren insanların haberlerini sıklıkla duymaktayız. Tüm bu ahlaki dejenerasyonun arkasındaysa insanın Allah'ı ve yaratılış amacını unutması yatmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemdeki cinayet, sosyal adaletsizlik, dolandırıcılık ve hırsızlık vakaları, ahlaki yozlaşma gibi olumsuzluklar insanların bir kısmını umutsuzluğa düşürmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki Allah Kur'an'da rahmetinden umut kesilmemesini emretmiştir. Ümitsizlik, yılgınlık müminlere özgü özellikler değildir. Allah, şirk koşmadan katıksız olarak kendisine kulluk eden, onun rızasını kazanmaya yönelik hayırlı işler yapan müminleri şöyle müjdelemektedir. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. Nur Suresi 55. Ayet. Hak dini içtenlikle yaşayan salih kulların yeryüzüne mirasçı kılınmasının ilahi bir kanun olduğu Kur'an'ın pek çok ayetinde bildirilir. Tüm bu ayetlerde verilen müjdeyle birlikte Allah, müminlere çok önemli bir vaatte daha bulunmaktadır. İslam dini, bütün dinlere üstün kılınmak için insanlığa gönderilmiştir. Saf suresinin 8. ve 9. ayetlerinde şöyle hükmedilir. Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile, elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki O'nu bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Hiç kuşkusuz Allah, vaadinin gerçekleşeceğinde şüphe olmayan ve vaadinden dönmeyendir. Sapkın felsefeleri, çarpık ideolojileri ve batıl din anlayışlarını ortadan kaldıracak, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan güzel ahlak, İslam ahlakıdır. Ayetlerde vurgulandığı gibi, inkarcıların ve müşriklerin bu büyük olayı engelleyebilmesi ise söz konusu değildir. İslam ahlakının tam anlamıyla yaşanacağı bu dönem, sevginin, fedakarlığın, yardımlaşmanın, dürüstlüğün, sosyal adaletin, güven ve huzurun hakim olacağı bir zaman olacaktır. Cennet benzeri özellikleri nedeniyle altın çağ olarak adlandırılan böyle bir dönem, bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu kutlu dönem, kıyamet öncesinde yaşanacaktır. Şu an Allah'ın takdir ettiği zaman beklenmektedir. Kur'an'da haber verilen kıyamet alametlerinden biri de Hazreti İsa ile ilgilidir. Hazreti İsa, Allah'ın seçkin kıldığı bir peygamberdir. Dünya tarihinde hakkında en çok konuşulan elçilerden de biridir. Konuşulanlardan neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçmemize yarayacak asıl kaynaksa elbette ki Kur'an'dır. Allah'ın koruması altında bulunan tek ilahi kitap olan Kur'an için Allah'a çok şükretmemiz gerekir. İsa peygamberle ilgili gerçek bilgilere ulaşmak için Kur'an'a başvurduğumuzda şunları görürüz. Hazreti İsa Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Allah kendisine İsa Mesih ismini vermiştir. İnsanlığa bir ayet, bir işaret kılınmıştır. Hazreti İsa daha beşikteyken insanlarla konuşmuş, birçok mucize göstermiştir. Bir başka mucizesi, yetişkinliğinde yeryüzüne geri dönmesi ve insanlarla konuşmasıdır. İsa peygamber İncil'i tebliğ etmiştir. Onu tanrılaştıranlar doğru yoldan sapmış, küfre düşmüşlerdir. İnkarcılar onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır ama Allah bu tuzağı bozmuştur. Allah, inkarcıların Hazreti İsa'yı öldürmelerine izin vermemiş, onu kendi katına yükseltmiştir. Ve Allah, tekrar yeryüzüne döneceğini insanlara müjdelemiştir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüşüyle ilgili olarak da Kur'an'da çeşitli haberler verilir. İsa peygamberi öldürmek için tuzak kuran inkarcıların onu kesinlikle öldüremedikleri Nisa suresinin 157. ayetinde şöyle vurgulanır. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar ama onlara benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. İşte bu ayette Hazreti İsa'nın kesin olarak öldürülmediği haber verilmektedir. Hazreti İsa'nın ölmediği, insanların yaşadığı boyuttan alınarak Allah katına yükseltildiği hemen arkasından gelen ayette şöyle bildirilir. Hayır, Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Âl-i İmran suresinin 55. ayetinde Hazreti İsa'ya uyanların kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçirileceği haber verilmektedir. Günümüzden 2000 yıl kadar önce Hazreti İsa'ya tabi olan havarilerin hiçbir siyasi güce sahip olmadıkları tarihi bir gerçektir. Bu dönemle günümüz arasında yaşayan ve kendilerini Hristiyan olarak adlandıranlarsa başta teslis yani üçleme olmak üzere pek çok sapkın inancı savunmaktadırlar. Dolayısıyla gerçek anlamda İsevi olarak tabir edilemeyecekleri de açıktır. Çünkü Kur'an'ın birçok ayetinde teslise inananların inkara saptıkları ifade edilir. O halde kıyamet saati öncesindeki bir dönemde inkarcılara üstün gelecek gerçek İseviler ortaya çıkacaktır. Âl-i İmran suresindeki ilahi vaatte böylece tecelli edecektir. Kuşkusuz müjdelenmiş bu topluluk Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüşüyle kendini gösterecektir. Kur'an'da verilen bir diğer bilgi de Hazreti İsa'nın ölümünden önce tüm ehli kitabın kendisine iman edeceği şeklindedir. Nisa suresinin 159. ayeti şöyledir. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır. Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki Hazreti İsa ile ilgili olarak henüz gerçekleşmemiş olan üç ilahi vaat vardır. İlk olarak İsa peygamberin her insan gibi yaşadıktan sonra öleceği bildirilmektedir. İkinci vaat tüm ehli kitabın onu cismani olarak göreceği ve ona yaşarken itaat edeceğidir. Şüphesiz söz konusu bu iki haberde Hazreti İsa'nın kıyamet öncesindeki gelişinde gerçekleşecek olaylardır. Ayetteki üçüncü haber olan Hazreti İsa'nın ehli kitap hakkındaki şahitliği de kıyamet gününde gerçekleşecektir. Kur'an'da Hazreti İsa'nın ölümünü açıklayan bir diğer ayette Meryem suresinin 33. ayetidir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Bu ayet Âl-i İmran suresinin 55. ayetiyle birlikte incelendiğinde çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Âl-i İmran suresindeki ayette Hazreti İsa'nın Allah katına yükseltildiği ifade edilmektedir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem suresinin 33. ayetinde Hazreti İsa'nın öleceği günden bahsedilmektedir. Bu ikinci ölümse ancak Hazreti İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüşüne işaret eden bir diğer ayet de şöyledir. Ona, Hazreti İsa'ya kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Âl-i İmran suresi 48. ayet. Bu ayette geçen kitap kelimesinin neyi ifade ettiğini anlamak için konuyla ilgili diğer Kur'an ayetlerine baktığımızda şunu görürüz. Tevrat ve İncil ile birlikte aynı ayette kullanılması halinde kitap Kur'an anlamını ifade etmektedir. Âl-i İmran suresinin 3. ayeti buna bir örnek olarak verilebilir. Bu durumda 48. ayetteki Hazreti İsa'nın öğreneceği bildirilen kitap da ancak Kur'an olabilir. İsa peygamberin bundan yaklaşık 2000 sene önceki yaşamında Tevrat ve İncil üzerine bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Kur'an'ı öğrenmesinin ise yeryüzüne yeniden gelişinde gerçekleşeceği açıktır. Âl-i İmran suresinin 59. ayetindeki ''Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir'' ifadesi de oldukça dikkat çekicidir. Bu ayette iki peygamber arasındaki bazı benzerliklere dikkat çekilmiş olabilir. Bilindiği gibi hem Hazreti Adem hem de Hazreti İsa babasızdır. Ayrıca bu ayette Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indirilmesi, Hazreti İsa'nın ahir zamanda Allah katından yeryüzüne indirilmesine de benzetilmiş olabilir. Kur'an'da Zuhruf suresinin 61. ayetinde Hazreti İsa ile ilgili şöyle bir bilgi de verilmektedir. Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Hazreti İsa'nın Kur'an'ın indirilişinden 600 yıl önce yaşadığını biliyoruz. O halde bu ayette bildirilen onun ilk hayatının değil, ahir zamandaki dönüşünün kıyamet için bir bilgi kaynağı olacağıdır. Hazreti İsa'nın beşikteyken konuşması bir mucizedir. Bu görülmüş bir olay değildir ve ayetlerde bu mucizevi olay birçok kez anlatılmaktadır. Bu kelimenin hemen ardından gelen yetişkinken de insanlarla konuşması şeklindeki ifadenin de bir mucize olduğu anlaşılmaktadır. Eğer yetişkinken ifadesi Hazreti İsa'nın Allah katına alınmadan önceki hayatına işaret ediyor olsaydı, o zaman Hazreti İsa'nın konuşuyor olması bir mucize olmayacaktı. Bir mucize olmadığı için de beşikteyken konuşmasının ardından ve bu mucizevi durumla eşdeğer bir anlamda kullanılmazdı. O zaman beşikten yetişkin oluncaya kadar şeklinde bir ifade kullanılırdı. Bu da Hazreti İsa'nın beşikte konuşmaya başlamasından göğe yükseltilmesine kadar süren tebliğini anlatmış olurdu. Ancak ayette iki büyük mucizevi zamana dikkat çekilmektedir. Bunlardan birincisi beşikteyken konuşması, ikincisi ise yetişkinken konuşmasıdır. Hazreti İsa'nın mucizevi bir şekilde tekrar yeryüzüne döndükten sonraki dönemde yetişkinken insanlarla konuşması mucizevi bir olay olarak bildirilmektedir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi hakkındaki bilgiler Peygamber Efendimizin hadislerinde de mevcuttur. Peygamberimizin birçok hadisinde bu müjdenin yanı sıra Hazreti İsa'nın dünyada yapacakları ile ilgili haberler de bulunmaktadır. Bu konuya bir sonraki programda değineceğiz. Ancak burada önemli bir konuyu daha hatırlatmakta yarar vardır. Hazreti Muhammed Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamberdir. Allah, peygamberimize Kur'an'ı vahyetmiş ve kıyamete kadar tüm insanları Kur'an'a uymaktan sorumlu tutmuştur. Hazreti İsa da ahir zamanda bir mucize olarak dünyaya gelecek, ancak peygamberimizin de bildirdiği gibi yeni bir din getirmeyecektir. Peygamberimiz tarafından insanlığa öğretilen hak din Kur'an'da bildirilen İslam dinidir ve Hazreti İsa da yeryüzüne ikinci gelişinde Kur'an'a tabi olacaktır. Hazreti İsa'nın ikinci gelişi hem Hristiyan hem de İslam dünyasında sabırsızlıkla beklenmektedir. Bu kutlu misafirin yeryüzünü şereflendirmesiyle de çok önemli bir kıyamet alameti daha tecelli etmiş olacaktır. Tarih boyunca bazı yalancı ve sahtekarların peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktıkları bilinen bir durumdur. Bu nevi sahtekarlar çıkar elde etmek için insanların temiz inançlarını sömürmüş ve her türlü düzenbazlığa başvurmuşlardır. Bu durum kıyamet alametlerinden biridir. Hadislerde kıyamet öncesinde sahte peygamberlerin ortaya çıkacağına da dikkat çekilmektedir. Örneğin Tirmizi'den nakledilen bir hadiste her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır denmiştir. Bu hadis bizlere günümüz dünyasındaki gelişmeleri anımsatmaktadır. Zira bazı sahtekarlar Müslümanların ve Hristiyanların beklentilerini suistimal ederek peygamberlik iddialarıyla ortaya çıkmakta ve bazen de büyük felaketlere neden olmaktadırlar. Uzmanlar, sözde Mesih akımlarının 1970'li yıllarda ortaya çıkmaya başladığını, o tarihten bu yana da hızlı bir artış içinde olduklarını ifade etmektedirler. Uzmanlara göre bu artışa neden olan başlıca iki temel husus bulunmaktadır. Bunlardan biri komünizmin yıkılması, diğeri ise internet teknolojisinin sağladığı imkanlardır. Konuyla ilgili anlatacaklarımız hafızalarımızı canlandırmaya yardımcı olacaktır. Thank you. Amerika'da federal ajanlar ve Branch Davidians mezhebi üyeleri arasındaki 51 günlük gerginlik trajediyle sonuçlanmıştı. Mezhebin Waco, Texas yakınlarındaki tesisleri tamamen yanmıştı. Bu hareketin 33 yaşındaki lideri ve sözde Mesih'i David Koresh de diğer 74 kişiyle birlikte ölmüştü. Yine sahte peygamberlere örnek olarak Mun tarikatı lideri Sun Myung'u verebiliriz. Sun Myung, Mun Unification yani Birleştirme Kilisesi'nin kurucusudur. Bu kilise 1990'ların ortalarında 2 milyondan fazla üyesi olduğunu ve 100'den fazla ülkede örgütlendiğini ileri sürmüştür. Kilise günümüzde açıkça Mun'u İsa'nın halefi olarak kabul etmektedir. Gündemden düşmeyen sahte peygamberlere Kur'an ayetlerinde de dikkat çekilmiştir. En'am suresinin 93. ayetinde şöyle bildirilir. Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahiy geldi diyen ve Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri ölümün şiddetli sarsıntıları sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara canlarınızı çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz dediklerinde bir görsen. Ayetin devamında haber verildiği gibi bu insanlar uydurdukları yalanın karşılığını mutlaka göreceklerdir. Şüphesiz tüm düzmece peygamberlerin yalanlarının tümüyle ortaya çıkacağı günler yakındır. Çünkü Peygamberimiz yalancıların ardından Hazreti İsa'nın geri dönüşünü de müjdelemiştir. İslam alimlerinden Şevkani, Hazreti İsa'nın dönüşüne dair 29 hadis olduğunu, bu hadislerin içerdiği bilgilerin de yanlış olma ihtimalinin bulunmadığını belirtmiştir. Sözü edilen hadislerle bizlere ulaşan önemli bir haber daha vardır. Hazreti İsa'nın dönüşü, ahir zamanın ikinci devresi ve kıyametin büyük bir alameti olacaktır. Peygamberimiz, Süneni İbni Mace'den nakledilen bir hadisinde, Hazreti İsa'nın geldiğinde neler yapacağını şöyle ifade etmiştir. İsa bin Meryem benim ümmetim içinde, adaletli bir hakim ve yönetimde adil bir imam olacak, hacı kırıp ezecek ve domuzu öldürecektir. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Öyle anlaşılmaktadır ki, Hazreti İsa gelişiyle birlikte teslis gibi putperest inançları, hac, ruhbanlık gibi batıl uygulamaları, domuz eti yemek gibi haram fiilleri ortadan kaldıracaktır. Hristiyan dünyasını içinde bulunduğu çarpık durumdan kurtaracak, tüm insanları Kur'an'da bildirilen hak dini ve üstün ahlak modelini yaşamaya çağıracaktır. Bu aşamada üstünde önemli durulması gereken bir nokta bulunmaktadır. Ayet ve hadislerde Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne döneceği hiçbir şüpheye yer verilmeyecek şekilde müjdelenmiştir. Diğer taraftan günümüzde bazı Müslümanlar konuyla ilgili apaçık delilleri göz ardı etmekte, bazıları da Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed'den sonra gelmesinin mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Böyle bir düşünceye sahip olan Müslümanların öncelikle konuyla ilgili ayet ve hadisleri samimi ve ön yargısız olarak incelemeleri yerinde olacaktır. İkinci olarak da Hazreti Muhammed'in son peygamber olması gerçeğiyle Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüşü gerçeği arasında herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü Hazreti İsa ikinci gelişinde yeni bir din getirmeyecek, Kur'an'ın ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği hak dinin hükümlerine tabi olacaktır. Büyük İslam alimlerinden İmam Rabbani, Hazreti İsa'nın Peygamber Efendimizin yoluna tabi olacağını belirtmiş, İmam Nevevi ise Hazreti Muhammed'in yolunu tatbik etmek için geleceğini ifade etmiştir. Bu konuda Kadı İyaz da Hazreti İsa'nın İslam'ın hükümleriyle hükmedeceğini ve halkın terk ettiği dini uygulamaları yeniden canlandıracağını söylemiştir. Suyuti'ye göre sözü edilen bu konuda tüm İslam alimleri fikir birliğine varmışlardır. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi de Risale-i Nur külliyatında bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yapmıştır. Bediüzzaman'ın tahlillerine göre Hazreti İsa ahir zamanda cismani olarak yeryüzüne dönecek, maddeci ve tabiatçı felsefe akımlarından doğan inkarcı odaklarla mücadele edecektir. Onun liderliğinde İsevilik ve Müslümanlık birleşerek güçlü dinsizlik akımını tamamen ortadan kaldıracaktır. Hristiyanlığı boş inançlardan, sapkınlıklardan, hurafelerden temizleyecektir. Hristiyanların Kur'an'a tabi olmalarını sağlayacaktır. Bediüzzaman, Peygamberimizin bu müjdeleri her şeye gücü yeten Allah'ın sözüne dayanarak verdiğini, bu nedenle de gerçekleşeceğinin kesin olduğunu belirtmiştir. Bu noktada akla gelen önemli bir soru da Hazreti İsa'yı nasıl tanıyacağımızdır. Elbette Kur'an'da anlatılan peygamberlerin ortak özelliklerine sahip olması onun en belirgin alameti olacaktır. Bunun yanında onun gerçek İsa Mesih olduğunun önemli bir fiziki alameti daha vardır. Hazreti İsa ikinci gelişinde onu daha önce gördüğünü, tanıdığını, geçmişini bildiğini söyleyebilecek hiç kimse çıkmayacaktır. Onun fiziksel özelliklerini, simasını ya da ses tonunu bilen tek bir kişi dahi olmayacaktır. Dünya üzerinde tek bir kişi, ben onu daha önceden tanıyorum, filanca zaman görmüştüm, onun ailesi ve yakınları şu kimselerdir gibi bir iddiada bulunamayacaktır. Çünkü onu tanıyan tüm insanlar bundan yaklaşık olarak 2000 sene kadar önce yaşamış ve ölmüşlerdir. Annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya, onunla yıllarını geçirmiş olan havarileri, dönemin Yahudi önde gelenleri ve bizzat Hazreti İsa'dan tebliğ almış olan insanlar vefat etmişlerdir. Dolayısıyla ikinci kez yeryüzüne gelişinde onun doğumuna, çocukluğuna, gençliğine ve yetişkinliğine şahit olmuş tek bir kimse olmayacak ve onun hakkında hiç kimse hiçbir şey bilmeyecektir. Ayrıca Hazreti İsa Allah'ın ol emriyle babasız olarak dünyaya gelmiştir. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra ise bilinen hiçbir akrabası olmaması çok doğaldır. Allah Hazreti İsa'nın bu durumunu Ali İmran suresi 59. ayetinde Hazreti Adem'in yaratılışına benzetmiş ve şöyle demiştir. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Ayette de belirtildiği gibi Allah Hazreti Adem'e ol demiştir ve Hazreti Adem yaratılmıştır. İşte Hazreti İsa'nın ilk yaratılışı da Allah'ın ol demesiyle gerçekleşmiştir. Hazreti Adem'in anne ve babası yoktur. Hazreti İsa'nın ilk dünyaya gelişinde ise sadece annesi Hazreti Meryem vardır. Fakat yeryüzüne yeniden geleceği ikinci seferde onun annesi de hayatta olmayacaktır. Kuşkusuz bu durum dönem dönem ortaya çıkan sahte Mesih tehlikesini de tamamen ortadan kaldırmaktadır. Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden gelişinde onun Hazreti İsa olduğundan şüphe edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç kimse bu kişi Hazreti İsa olamaz diyecek geçerli bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hazreti İsa dünyadaki tüm diğer insanlardan ayrılabilecek bu çok önemli özellikle yani yeryüzünde kendisini tanıyan tek bir kişi bile olmamasıyla hemen tanınabilecektir. Sonuç olarak buraya kadar ortaya konulan bilgiler Hazreti İsa'nın gelişine ve yapacaklarına ilişkin ilahi vaatlerin vaktinin çok yakın olduğunu düşündürmektedir. Sonuç olarak buraya kadar ortaya konulan bilgiler Hazreti İsa'nın gelişine ve yapacaklarına ilişkin ilahi vaatlerin vaktinin çok yakın olduğunu düşündürmektedir. Şüphesiz bizlere düşen görev yüzyıllardır beklenen bu mübarek kişiyi en güzel şekilde karşılamak için hazırlık yapmaktır. Kur'an'ın 54. suresinin adı olan Kamer'in Türkçe karşılığı Ay'dır. Bu surenin büyük bir bölümünde peygamberlerinin uyarılarını yalanlayan Nuh, Ad, Semud ve Lut halkının Firavun ve çevresinin başlarına gelen yıkımlar anlatılır. Aynı zamanda birinci ayette kıyamet vaktiyle ilgili saat yakınlaştığı ve ay yarıldı şeklinde bildirilen çok önemli bir mesaj verilir. Ayette kullanılan yarmak fiilinin Arapça karşılığı şakkadır. Bu kelimenin Arapçada farklı anlamları bulunmaktadır. Bazı Kur'an tefsirlerinde ikiye yarılmak manası tercih edilmektedir. Bununla birlikte şakka kelimesi Arapçada toprağa sürme, toprağa kazma anlamlarında da kullanılmaktadır. İkinci anlamına örnek olarak Abese suresinin 26. ayetinde geçen kullanımını verebiliriz. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Biz şüphesiz suyu akıttıkça akıttık, sonra yeri yardıkça yardık. Böylece onda taneler bitirdik, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar. Bu ayetteki şakka ifadesi yerin ikiye yarılması manasında değil, çeşitli bitkilerin yetişmesi için toprağın sürülerek yarılması anlamında kullanılmıştır. İşte tam bu noktada 1969 yılına geri döndüğümüzde Kur'an'ın çok büyük bir mucizesiyle karşılaşmaktayız. Kamer suresinde 14 yüzyıl öncesinden haber verilen ayet 20 Temmuz 1969'da ay yüzeyinde yapılan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Astronotlar ay yüzeyinde bulundukları süre boyunca bilimsel çalışma ve deneyler yapmışlar, 22 kilogram ağırlığında taş ve toprak örneği toplamışlardır. Bu numuneler daha sonra büyük bir ilgi odağı olmuştur. Bu da ayın yarılması ayetindeki ifadelere tam olarak uymaktadır. Ayın keşfi bir insan için küçük bir adım, insanlık için büyük bir atılım sloganıyla özdeşleşmiştir. Bu tarihi gezi uzay araştırmalarında bir dönüm noktasıdır. Kameralar aracılığıyla belgelenmiş ve o tarihten bu yana yaşayan insanların seyrettikleri bir olay olmuştur. Kamer suresinin ilk ayetinde bildirildiği gibi bu büyük olay aynı zamanda bir kıyamet alametidir. Dünyanın kıyamet öncesi son zaman diliminde olduğunun bir belirtisidir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Son olarak şunu da belirtelim ki, sözü edilen alameti haber veren ayetlerin devamında çok önemli bir ihtar vardır. Bu ayetlerde Allah katından gelen işaretlerin insanları gaflet ve hatalarından döndürecek büyük fırsatlar olduğu haber verilmektedir. Bu uyarıları gördükleri halde yalanlayanların da ne tanınmış ne görülmüş bir gün olarak tanıtılan kıyamet günü diriltildiklerinde pişman olacakları hatırlatılmaktadır. ...14 yüzyıl önce Peygamberimiz Hazreti Muhammed kıyametle ilgili bazı gaybi bilgileri ve bunlara dayalı düşüncelerini kendisiyle birlikte olan Müslümanlara aktarmıştır. Bu değerli sözler nesilden nesile geçmiş, hadis kitapları ve İslam alimlerinin eserleriyle günümüze ulaşmıştır. İlerleyen dakikalarda kullanacağımız hadisler de Peygamberimiz tarafından işte bu anlamda söylenmiş haberleri içermektedir. Bu aşamada kıyamet alametleri hakkındaki hadislerin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin bazı şüpheler akla gelebilir. Zira tarihte Peygamberimize atfen bazı sahte hadisler uydurulduğu bilinen bir gerçektir. Fakat araştırmamıza konu olan hadislerin Peygamberimiz tarafından söylenmiş sözler olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Nitekim elimizde doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan bir yöntem bilgisi bulunmaktadır. Bilindiği gibi kıyametle ilgili hadisler geleceğe yönelik olayları ihtiva etmektedir. Bu nedenle zaman içinde hadisin birebir gerçekleşmesi sözlerin kaynağı konusundaki tüm kuşkuları ortadan kaldırmaktadır. söz konusu kıstas, ahir zaman ve kıyamet alametleri üzerine araştırma yapan birçok İslam alimi tarafından da kullanılmıştır. Bediüzzaman Said Nursi de ahir zaman hakkındaki hadislerin günümüzdeki olaylarla tam mutabık çıkmasının hadislerin hakikat olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir. Hadislerde bildirilen işaretlerin bir kısmı 1400 yıllık İslam tarihinin herhangi bir döneminde dünyanın belirli bir bölgesinde belirli bir oranda görülmüş olabilir. Böyle bir durum o dönemin ahir zaman olduğunu göstermez. Zira bir devrin ahir zaman olarak nitelendirilmesi için kıyamet alametlerinin tümünün aynı çağda birbirlerini izleyerek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum Ramuzel Ehadis'te kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi şeklinde ifade edilmiştir. Bu bilgi ışığında ahir zaman hadisleri incelendiğinde hayret verici bir sonuç meydana çıkmaktadır. Peygamberimizin yüzyıllar önce ayrıntılarıyla açıkladığı işaretler yeryüzünün hemen hemen her köşesinde birbiri ardınca ve tam belirtildiği biçimde bu çağda yaşanmaktadır. Hadisler sanki zamanımızın eksiksiz bir portresini çizmektedir. Elbette bu derin düşünülmesi gereken son derece mucizevi bir olaydır. Gerçekleşen her alametle insanların Allah'ın huzurunda hesap verecekleri kıyamet gününün çok yaklaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu alametler insanlara bir an önce Kur'an ahlakını hayata geçirmeleri gerektiğinin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Peygamberimiz Allah'ın açık olarak inkar edilmesinin kıyametin bir işareti olacağını hadislerde belirtmiştir. Hadislerde söz edilen dönemi tam olarak belirlemek için hafızalarımızı biraz yoklamamız yeterli olacaktır. Peygamberimizden bu yana geçen 14 yüzyıl içinde birçok sapkın felsefe ve fikir sisteminin var olduğu tarihsel bir gerçektir. Bununla birlikte 19. yüzyılın ortalarına kadar açıkça ateizm propagandası yapan kayda değer bir ideoloji bulunmamaktadır. Bu tarihten sonra ise Darwinizm, komünizm, faşizm, materyalizm, anarşizm, nihilizm ve egzistansiyalizm gibi fikir akımları bu doğrultuda faaliyetlere başlamışlardır. Bu ideolojilerin savunucuları bir yaratıcıyı kabul etmediklerini, Allah'a iman etmediklerini her fırsatta dile getirmişlerdir. Ateist tezeyanlar pek çok beyni yıkanmış insanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Encarta Ansiklopedisi'nin istatistikleri göz önünde tutulursa, ateistler ve kendilerini dinsiz olarak tanımlayanların toplamı dünya nüfusunun %21'ini oluşturmaktadır. Bu topluluk sayı bakımından Hristiyanların ardından ikinci sırada yer almaktadır. Günlük olaylara bakıldığında Allah'ın ve dinin inkar edilmesinde iki ana stratejinin izlendiği anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi ateistlerin açık ve organize faaliyetleridir. Hazırladıkları kitaplar, dergiler, televizyon programları, internet siteleri, düzenledikleri konferanslar, tartışma oturumları inkarcılığı yaymaya yöneliktir. Buna Profesör Michael Martin'in Nisan 1998'de Amerika, St. Louis'de gerçekleşen Ateist Birliği Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşma bir örnek olarak verilebilir. Martin, bu söyleminde çocuğunu ateist olarak yetiştirmek veya ateizmi tebliğ etmek için her ateistin yapması gerekenleri anlatmıştır. Michael Martin'e göre her ateistin başlıca bilgi sahibi olması gereken konular dinler, inkar teknikleri ve biyolojik evrimdir. Allah'ın ve dinin inkar edilmesinde izlenen ikinci ana strateji ise birincisine kıyasla sinsi ve örtülü bir yöntemdir. Bu plan, din aleyhtarı ideolojiler incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Sapkın felsefe ve fikir akımları birbirlerinden çok farklı değer ve amaçlara sahip olmalarına rağmen ortak bir noktada buluşmaktadır. İşte bu husus, sözü edilen tüm sistemlerin temelinde evrim teorisinin yer almasıdır. Çünkü evrim teorisi, çarpık ideolojilerini ayakta tutabilmeleri için gereken sözde bilimsel dayanağı kendilerine sunmaktadır. Her ne kadar bilimsel gelişmeler evrimin tüm iddialarını çürütmüşse de adı geçen çevreler bu köhne teoriyi yaşatmak için kapsamlı bir çaba içindedir. Bunun tek nedeni de bu teorinin Allah'ın varlığını reddetmek için bir araç olarak kullanılmasıdır. Gerçekten de sözde evrim veya sözde bilimsellik adı altında gerek açık gerekse örtülü yoğun bir ateizm telkini insanları kuşatmaktadır. Göz attığınız bir gazete, karşılaştığınız bir reklam afişi, okuduğunuz bir kitap, izlediğiniz bir film, televizyonda seyrettiğiniz bir belgesel veya internet ortamı Allah'ı ve yaratılışı inkar eden mesajlarla doludur. Tarihin hiçbir dönemi günümüzde yaşanan yoğunluk ve büyüklükte bir inkarcılık propagandasına sahne olmamıştır. Böylece Peygamberimizin haber verdiği bir alamet içinde bulunduğumuz çağda tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Burada önemli bir gerçeği daha hatırlatmalıyız. Ahir zamanın bir gereği olarak 20. yüzyılda ateizm insanlar arasında yoğun şekilde yayılmıştır. Ancak yine ahir zamanın bir gereği olarak bu devir artık tersine dönmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem artık ateizmin ve materyalist ideolojilerin zararlarının anlaşıldığı, söz konusu akımların insanlığa getirdiği belaların görüldüğü bir dönem olmuştur. Bu nedenle insanlar maneviyata ve dine yönelmeye başlamıştır. Tek kurtuluşun Allah'a yöneliş olduğunu kavrayanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Peygamberimiz ahir zamanın özelliklerini anlattığı bir hadisinde dünyanın her cümerç içinde kaldığını, fitnelerin zuhur ettiğini, yolların kesildiğini, bazılarının bazılarına hücum ettiğini haber vermiştir. Her cümerç kelimesinin sözlüklerdeki karşılığı darmadağınıklık, karma karışıklıktır. Hadiste bu durumun belirli bir bölgeyle sınırlı kalmayıp dünyanın her tarafına yayılacağı belirtilmektedir. Yolların kesilmesi ve bir kısım insanların diğerlerine saldırmaları da hadiste işaret edilen çağın belirtileri arasında sayılmaktadır. Başka bir hadiste de yukarıdaki olay benzer şekilde yer almaktadır. Kıyamet yaklaşır, herç çoğalır diyen Peygamberimize hercin ne olduğu sorulmuş, o da herç öldürmelerdir yanıtını vermiştir. Bu hadisler bizleri önemli bir sonuca götürmektedir. Peygamber Efendimiz sözünü ettiği çarpışmalar, kargaşa ve katliamlarla tüm yeryüzünü kaplayan savaşları ve terör eylemlerini tasvir etmektedir. Bu olayların da bir kıyamet alameti olduğunu belirtmektedir. Geride kalan 14 asırlık döneme baktığımızda görürüz ki 20. yüzyıldan önceki savaşlar bölgesel kalmıştır. Tüm dünya halklarını, siyasi mekanizmalarını, ekonomilerini, sosyal yapılarını etkileyen savaşlarsa yakın geçmişte yaşanan iki dünya savaşı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyondan, İkinci Dünya Savaşı'nda da 50 milyondan fazla insan ölmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın aynı zamanda tarihin en kanlı, en büyük ve en yıkıcı savaşı olduğu bilinen bir gerçektir. Çağımızın modern savaş teknolojisi, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahları savaşların etkilerini tarihte görülmemiş boyutlara taşımıştır. Hatta geliştirilen kitle imha silahları nedeniyle dünyanın üçüncü bir dünya savaşını kaldıramayacağı da genel kabul görmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, İran-Irak Savaşı ve Körfez Savaşı çağımızın en önemli olayları arasındadır. Bölgesel savaşlar, çatışmalar ve iç savaşlarda aynı anda dünyanın birçok bölgesinde yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Bosna, Filistin, Çeçenistan, Afganistan, Keşmir ve daha pek çok yerde yaşanan sorunlar insanlığı etkilemeye devam etmektedir. Müzik Savaşlar kadar tüm dünya insanlarını ilgilendiren diğer bir kargaşa konusu da uluslararası ve organize terör olaylarıdır. Terör olayları 20. yüzyılın ortalarından sonra kat kat artmıştır. Gerçekte terörizmin 20. yüzyıla has bir olgu olduğunu söylemek bile mümkündür. Irkçılık, komünizm ve benzeri ideolojik amaçlarla ya da etnik iddialarla ortaya çıkan örgütler, gelişen teknolojinin de yardımıyla kanlı eylemler yapmışlardır. Dünyamızın yakın tarihindeki terör eylemleri zaman zaman büyük kaos ortamlarına zemin hazırlamıştır. Bu üzücü vakalarda çok kan dökülmüş, sayısız insan ölmüş veya sakat kalmıştır. Ancak insanlık hala bu trajik olaylardan hissesine düşen dersi almış değildir. Terör, dünyanın birçok bölgesinde öldürücü anarşik olaylara neden olmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili Kur'an ayetlerinde de çıkarmamız istenen dersler yer almaktadır. Örneğin Rum suresinin 41. ayetinde insanların yaptıkları şeyler dolayısıyla yeryüzünde karışıklıkların ortaya çıktığı şöyle bildirilmektedir. İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Bu ayette önemli bir hatırlatma yapılmaktadır. İnsanların yaptıkları yanlışlardan kaynaklanan acı ve üzüntüler, onları hatalarından döndürmesi için birer fırsat mahiyetindedir. Kısacası, dünyanın her cümerç içinde kaldığı dönem, içinde bulunduğumuz çağda tam anlamıyla yaşanmış ve neticede bir kıyamet işareti daha bu şekilde tecelli etmiştir. Aynı zamanda bu işaret, insanlara bir an önce Kur'an ahlakını yaşamaları için yapılan önemli bir uyarı olmuştur. Peygamberimizin ahir zamanla ilgili verdiği haberlerde, büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur şeklinde buyurulmaktadır. Hadiste belirtilen büyük şehirlerin helak oluşu, savaşlar ve çeşitli doğal afetler sonucunda meydana gelen yıkımları akla getirmektedir. Yakın geçmişte geliştirilen nükleer silahlar, uçaklar, bombalar, füzeler ve benzeri çağdaş silahların savaşlarda kullanılması büyük tahribata neden olmuştur. Bu korkunç silahlar, tarihteki benzerleriyle kıyaslanmayacak düzeyde yıkımlara yol açmıştır. Elbette hedef konumundaki büyük şehirlerde bu yıkımlardan birinci derecede etkilenen yerler olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın benzersiz sonuçları buna bir örnek olarak verilebilir. Dünya tarihinin bu en büyük savaşında atom bombasının kullanılmasıyla Hiroşima ve Nagasaki tamamen yerle bir olmuştur. Avrupa'nın başkentleri ve önemli şehirleri de ağır bombardımanlar neticesinde büyük ölçüde yıkılmıştır. Kısacası, İkinci Dünya Savaşı'nın tarihte benzeri görülmeyen genişlikteki tahribatı, hadisin işaret ettiği olayla birebir uyuşmaktadır. Şehirlerin yok olmasına neden olan bir diğer etken de doğal afetlerdir. Doğal afetlerin içinde bulunduğumuz çağda hem sayısal hem de büyüklük olarak arttığı istatistiksel bir gerçektir. Son 10 yılda baş gösteren iklim değişikliklerinin yol açtığı felaketler bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Sanayi, zararlı ve istenmeyen bir yan ürün olan küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Giderek ısınan dünya atmosferindeki dengeler de bozulmakta ve böylece iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Nitekim 1998 yılı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olmuştur. Amerika Ulusal İklimsel Veri Merkezi'nin kayıtlarına göre de en fazla iklimsel afet 1998'de meydana gelmiştir. Örneğin gözlemciler 1998'deki Mitch kasırgasının Orta Amerika'nın tarihinde meydana gelen en kötü felaket olduğunu belirtmişlerdir. Son yıllardaki kasırga, fırtına, tayfun ve hortum gibi felaketler başta Amerika kıtası olmak üzere dünyanın birçok yerinde yıkıcı zarara neden olmuştur. Bunlara ek olarak seller de bazı yerleşim merkezlerinin sular ve çamur altında kalmasına yol açmıştır. Ayrıca depremler, volkanlar ve tsunami dalgalarının yaptığı büyük tahribatlar da unutulmamıştır. Sonuç olarak tüm bu afetlerin büyük şehirlerde sebep olduğu yıkımlar önemli birer işaret olmuştur. Hiç şüphesiz tarih boyunca çok az doğa olayı depremler kadar insanlığı etkilemiştir. Her an, her yerde meydana gelebilen depremler, yüzyıllar boyunca çok sayıda kişinin ölümüne ve astronomik boyutlarda maddi zarara yol açmıştır. Bu özellikleri nedeniyle de insanlar için korku kaynağı olmuştur. 20. ve 21. yüzyılın teknolojik koşulları bile depremlerin verdiği hasarı ancak belirli ölçülerde engelleyebilmiştir. 1995 Kobe depremi ise teknolojinin kendilerine doğaya hükmetme olanağı sağlayacağı hayaline kapılan bazı insanlara anlamlı bir ders vermiştir. Hatırlanacağı gibi Japonya'nın büyük endüstri ve ulaşım merkezinde yaşanan deprem hiç beklenmedik bir anda meydana gelmiştir. Bu deprem sadece 20 saniye sürmesine rağmen Time dergisinde belirtildiğine göre 100 milyar dolar civarında zarara neden olmuştur. Son birkaç yıl içinde meydana gelen büyük ve sürekli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine bakılırsa, 1999 yılında yeryüzünde 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde tahmini olarak 22.711 insan hayatını kaybetmiştir. Tüm bu vakalar, Peygamberimizin 1400 yıl önce söylediği depremler çoğalacak, zelzeleli yıllar gelecek sözlerini akıllara getirmektedir. Kur'an'da da depremle kıyamet arasındaki ilişkiyi işaret eden ayetler bulunmaktadır. Örneğin, Kur'an'ın 99. suresinin adı Zelzeledir. 8 ayetten oluşan bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Allah'ın huzurunda hesap verecekleri, zerre ağırlığınca da olsa yaptıkları işlerin karşılığını alacakları anlatılmaktadır. Tüm bu gelişmeler içinde bulunduğumuz zamanın ahir zaman olduğunu bir kez daha göstermektedir. Yaşanan tüm bu olaylar ardından gelecek olan aydınlık, bereketli, huzurlu ve güvenli yıllarında habercisi durumundadır. Bu Allah'ın vaadidir ve Peygamberimizin de hadislerinde ifade ettiği altın çağın müjdesidir. Ahir zamanın önemli bir özelliği yoksulluğun ve açlığın çok arttığı, insanların yaşam standartlarında büyük eşitsizliklerin olduğu bir dönem olmasıdır. Bilindiği gibi fakirlik, düşük gelir düzeyi nedeniyle insanın beslenme, barınma, kıyafet, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarından yoksun kalmasıdır. İleri teknolojik olanaklara rağmen fakirlik, günümüz dünyasının önündeki başlıca sorunlardan biridir. Halen Afrika, Asya, Güney Amerika ve Doğu Avrupa'da pek çok insan her gün açlıkla iç içe yaşamaktadır. Sömürgecilik ve vahşi kapitalizm dünyadaki gelir dağılımının geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler aleyhine bozulmasına neden olmuştur. Dünyada az sayıdaki mutlu azınlık ihtiyaçlarından fazlasına sahipken fakirlik ve yoksulluğun getirdiği sorunlarla mücadele eden önemli sayıda insan bulunmaktadır. Günümüzde dünya genelinde fakirlik çok ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. UNICEF'in son raporları göz önünde bulundurulduğunda, dünya nüfusunun dörtte birinin tasavvur edilemez sıkıntı ve yokluk koşullarında yaşadığı görülecektir. 1 milyar 300 milyon kişi günde 1 dolar, 3 milyar kişi de günde 2 dolarla geçinmektedir. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon insan temiz sudan, 2 milyar 600 milyon insansa temel sağlık hizmetlerinden yoksundur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2000 yılı raporuna göre 826 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Diğer bir ifadeyle her 6 kişiden biri açlık çekmektedir. Müzik Gelir dağılımındaki adaletsizlik de son birkaç on yıl içinde aşırı derecede düşünülenin çok ötesinde büyümüştür. Birleşmiş Milletler kaynakları göstermektedir ki 1960'da dünya nüfusunun en fakir %20'si ile en zengin %20'si arasındaki gelir oranı 1'e 30 iken 1995'te 1'e 82 olmuştur. Sosyal adaletteki çöküşe bir örnekle dünyanın en zengin 225 şahsının servetinin dünya nüfusunun %47'sinin senelik gelirine eşit hale gelmesidir. İstatistiklerin ortaya koyduğu bu güncel veriler aynı zamanda Peygamberimizin sözünü ettiği fakirliğin artacağı haberinin de göstergeleridir. Ahir zamanın ilk döneminin belirtileri olan fakirlik ve açlık, hadislerde fakirler çoğalacak, açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak şeklinde bildirilmiştir. Peygamberimizin hadislerinde işaret ettiği dönemin günümüz koşullarını tasvir ettiği açıktır. Geçmiş yüzyıllara bakıldığında kuraklık, savaşlar veya felaketler gibi nedenlerle zorluk ve sıkıntılar yaşandığı fakat bunların geçici ve bölgesel boyutlarda kaldığı görülmektedir. Oysa içinde bulunduğumuz çağda yaşanan fakirlik ve geçim zorlukları kalıcı, düzenli ve büyük ölçekli bir yapı taşımaktadır. Şüphesiz Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. İnsanlara zulmedici değildir. Ancak insanlar yaptıkları kötülük ve nankörlükler nedeniyle yoksulluk ve sıkıntılara zemin hazırlamaktadırlar. Elbette böyle haksız ve üzücü durumlar dini, ahlaki ve vicdani değerlerden yoksun, bencillik ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu bir dünya düzeninin kaçınılmaz sonucudur. Ancak Kur'an ahlakının yaşanmasıyla tüm bu sorunlar hızlıca çözülecektir. İçinde bulunduğumuz zamanda dünya toplumlarının sosyal yapılarını tehdit eden çok büyük bir tehlike söz konusudur. Bu tehlike, insan bedenini ölüme götüren virüslere benzer şekilde sinsi bir faaliyet göstererek toplumu yıkıma sürüklemektir. İşte bu tehlike, bir insan topluluğunu ayakta tutan ahlaki değerlerin yozlaşmasıdır. Eşcinselliğin, fuhuş ticaretinin, evlilik dışı cinselliğin, cinsel suçların ve tecavüz vakalarının artışı, ahlaki çöküşün bazı önemli göstergelerindendir. Bahsi geçen konular sürekli olarak dünya kamuoyunun gündemindedir. Pek çok insan, çevresinde olup bitenlerin ve tehlikenin farkında değildir veya bu olayları sosyal hayatın bir parçası olarak değerlendirme gafletine düşmektedir. Ancak istatistikler, tehlikenin boyutlarının görülmemiş bir artışla her geçen gün büyüdüğünü göstermektedir. Ahir zaman toplumlarındaki ahlaki dejenerasyonu tasvir eden hadislerin bugünün dünyasında tam anlamıyla ortaya çıktığı açık bir gerçektir. Örneğin fuhuşun utanma ve gizlemeye gerek duyulmaksızın açıkça yapılmasının bir kıyamet alameti olduğu hadislerde belirtilmiştir. Toplumda evlilik dışı cinsel ilişkilerin yaygınlaşmasının bir işaret olduğu da Peygamberimiz tarafından zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir şeklinde dile getirilmiştir. Ahlaki değerlerin utanma duygusunun zayıflaması da hadislerde tasvir edilmiştir. Kıyamet alametleriyle ilgili hadisler bizlere söz konusu işaretlerin baş göstereceği dönemin ayrıntılı bir tasvirini sunmaktadır. Peygamberimizin sözlerinden anlaşılmaktadır ki ahir zamanın birinci safhasında din görünüşte uygulanmaktadır. Fakat gerçekte Allah'ın dininin ve Kur'an ahlakının neredeyse tamamen terk edildiği bir dönemdir. Apaçık olan Kur'an ayetlerinin görmezden gelindiği, Allah adına hükümler öne sürüldüğü, dinde ayrılığa düşüldüğü, ibadetlerin gösteriş amaçlı yapıldığı, dinin çıkar ve menfaat sağlamak için araç olarak kullanıldığı bir zamandır. İmanın bilgi ve araştırmaya değil de taklitçiliğe dayalı olması da bu dönemin bir özelliğidir. Bu devirde sözde Müslümanlar çoğunlukta, hakiki alimler ve samimi Müslümanlarsa azınlıktadır. Kur'an'da Furkan suresinde bildirildiğine göre Peygamberimiz ahiret günü kendi kavminin Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktığını ifade edecektir. Hadislerde de ahir zamanda Kur'an'ın yol gösterici vasfının göz ardı edileceği, Kur'an'dan uzaklaşılacağı bildirilmiştir. Oysa Kur'an, öğüt alınması ve üzerinde düşünülmesi için indirilmiş bir kitaptır. Peygamberimiz, Kur'an'ın okunmasına rağmen içerdiği bilgi ve hikmet üzerine düşünülmemesinin ahir zamanın bir özelliği olduğunu da ifade etmiştir. Haram ve helal fiillerini Allah Kur'an'da eksiksiz olarak bildirmişken, dinde aslında olmayan kuralların ve hükümlerin ortaya çıkması da bir kıyamet alametidir. Ahir zamanda alim olarak kabul edilen bazı insanların gerçekte iki yüzlü ve sahtekar oldukları da Peygamberimizin hadislerinde bildirilmiştir. İslam'ın kurallarına gereken saygı ve özeni göstermeyen, dini kendi menfaatleri doğrultusunda araç olarak kullanmaktan çekinmeyen insanların durumu da anlatılmıştır. İyiliğin tavsiye edilmesi ve kötülüğün önlenmesinin Allah'ın önemli bir emri olduğu bilindiği halde yapılmaması, kıyametin yaklaştığının göstergelerindendir. Peygamberimiz bu gerçeği de 1400 yıl önce haber vermiştir. Samimi Müslümanların günahkarların baskısı altında zayıf duruma düşmelerinin bir kıyamet alameti olduğu da yine hadislerde bildirilmiştir. Peygamberimizin verdiği başka bir haber, ahir zamanda gerçek müminlerin neredeyse yok denecek kadar az sayıda olmasıdır. Samimi müminlerin inançlarını saklamaları ve ibadetlerini gizli sürdürmelerinin de hadislerde ahir zamanın göstergesi olduğu tasvir edilir. Ahir zamanda Kur'an'ı Allah'ın rızasını kazanmak için değil de kazanç elde etmek için okuyan insanların ortaya çıkacağı da hadislerde dile getirilmiştir. Faizin Allah'ın haram kıldığı bir fiil olmasına rağmen alenen uygulanması, hac ibadetinin yapılış amacının gezmek, ticaret yapmak, gösteriş yapmak veya dilenmek olması da ahir zamanın bir diğer belirtisidir. Günümüz insanlarının karşı karşıya olduğu önemli bir sorun, toplumun temelini oluşturan sosyal yapılardaki bozulmadır. Toplumsal çöküş, değişik şekillerde kendini göstermektedir. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış ve gayrimeşru çocuklar, aile kurumundaki tahribatın doğal sonucudur. Stres, huzursuzluk, mutsuzluk, endişe ve kaos pek çok insanın hayatını adeta bir kabusa dönüştürmektedir. Manevi boşluk içindeki insanlar bunalımlarına çare ararken, alkol ve uyuşturucu bataklığına düşmekte veya karanlık yollara girmektedirler. Çözüm yolu kalmadığını düşünen bazıları da intiharı bir kurtuluş zannetmektedirler. Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden biri de yasalara aykırı davranışlardaki büyük artıştır. Suç oranlarındaki artış, konunun uzmanlarını dahi hayrete düşüren boyutlara ulaşmıştır. Aslında söz konusu bu olaylarda şaşılacak bir durum yoktur. Bu olumsuz sosyolojik gelişmenin nedenleri, Kur'an'daki geçmiş toplumların kıssalarında açıkça anlatılmaktadır. Sosyal dejenerasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü sorunun tek nedeni vardır. İnsanların Allah'ı ve yaratılış amaçlarını unutmaları, hak dinden ve manevi değerlerden uzaklaşmaları. Toplumsal bozulmanın unsurları, aynı zamanda Peygamberimizin 14 yüzyıl önce haber verdiği, günümüzde de eksiksiz olarak ortaya çıkan gelişmelerdir. Hazreti Muhammed'in insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları zaman olarak tanımladığı ahir zamanın ilk devresi, cinayetlerin artacağı, ailevi ve toplumsal ilişkilerin bozulacağı bir dönem olacaktır. Hadislerden anlaşılmaktadır ki, toplumda kötü insanların çoğalması, güvenilir kabul edilen bazı insanların gerçekte yalancı, yalancı olarak tanınan bazılarının gerçekte güvenilir kişiler olması da ahir zamanın bir özelliğidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed bilindiği gibi günümüzden 14 yüzyıl önce yaşamıştır. Tarihi kaynaklar Arap toplumunun bu dönemde evren ve doğa üzerine herhangi bir inceleme yapabilecek teknolojiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu tespit şu anlama gelmektedir. Peygamberimizin yaşadığı dönemle günümüzün bilim ve teknoloji düzeyi arasında kıyas kabul etmez bir farklılık vardır. Aslında bu ayrılık 20. yüzyılın başıyla 21. yüzyılın başı arasında bile oldukça büyüktür. Bundan birkaç on sene önce isimleri bile telaffuz edilmeyen bazı teknolojik yeniliklerin bugünün vazgeçilmez unsurları olması buna canlı bir delildir. Bu devasa farklılıklara rağmen Peygamberimiz 7. yüzyılda geleceğe yönelik bazı haberler vermiştir. İlerleyen dakikalarda ahir zamandaki bilim ve teknoloji ortamını tasvir eden söz konusu hadisler incelenecektir. Böylece Peygamberimizin 14 yüzyıl önce verdiği haberlerin günümüzde aynı şekilde gerçekleştiği gözler önüne serilecektir. İlk olarak tıp teknolojisindeki gelişmelerden örnekler verelim. Uzun yaşamak çağlar boyunca insanların belli başlı hedefleri arasında yer almış, bu uğurda büyük bir çaba harcanmıştır. Hazreti Muhammed de ahir zamandaki gelişmeleri haber verdiği bir hadisinde ömürlerin uzayacağını söylemiştir. Peygamberimizin verdiği bu haberin üzerinden 14 asır geçmiştir. Kayıtlar, ortalama yaşam süresinin içinde bulunduğumuz çağda diğer tüm dönemlerden daha fazla olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hatta 20. yüzyılın başlarıyla sonları arasında dahi büyük bir fark vardır. Örneğin 1995 yılında doğmuş olan bir çocuğun 1900'lerde doğmuş birine göre ortalama 35 yıl daha uzun yaşayacağı tahmin edilmektedir. Hatta geçmişte 100 seneden fazla yaşayan insanlar çok nadirken günümüzde bu kişilerin sayısı çok fazladır. Birleşmiş Milletler Nüfus Departmanı kaynaklarına göre son birkaç yılda dünya nüfusu yüksek ölüm oranlarından düşük ölüm oranlarına doğru dikkate değer bir geçiş devresindedir. Demografik devrim olarak nitelenen bu gelişmenin merkezinde de yaşlıların sayıca ve oranca artışı yer almaktadır. Böylesine hızlı ve geniş ölçekli bir gelişmenin uygarlık tarihinin hiçbir döneminde görülmediği de aynı kaynakta vurgulanmaktadır. Şüphesiz yaşam süresindeki bu artış sebepsiz değildir. Tıp teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak sağlık hizmetlerindeki gelişme insanların böyle bir nimete kavuşmasına olanak sağlamıştır. Bunlara ek olarak genetik bilimindeki gelişmeler ve halen büyük bir hızla ilerlemekte olan insan genomu projesi sağlık alanında yepyeni bir dönem başlatmak üzeredir. Bu ilerlemeler geçmiş zamanlarda yaşayan insanların hayal bile edemeyeceği bir boyuttadır. Tüm bu gelişmelere dayanarak şunu söylemek mümkündür. Yaşadığımız çağın insanları Peygamberimizin hadisinde haber verilen uzun ve sağlıklı hayat standardını yakalamışlardır. ve 21. yüzyılı geçmiş yüzyıllardan ayıran önemli bir özellik de okur-yazarlık oranlarında kaydedilen ilerlemedir. Oysa geçmiş dönemlerde okur-yazarlık toplumun belirli bir kesiminin sahip olduğu bir imtiyazdı. 20. yüzyılın sonlarına doğruysa başta UNESCO olmak üzere hükümetler ve sivil toplum örgütleri dünya genelinde kampanyalar düzenlemiştir. Bu eğitim seferberliği, teknolojik yeniliklerinde insanlığın hizmetinde kullanılmasıyla birlikte günümüzde meyvelerini vermektedir. UNESCO'nun 1997 yılında yayımlanan raporuna göre dünya nüfusunun %77.4'ü okur-yazar konumundadır. Bu rakam kuşkusuz geçen 14 yüzyıl içindeki en yüksek orandır. Aynı zamanda da Peygamberimizin hadislerinde haber verdiği ahir zaman toplumlarının bir niteliğidir. Zira Peygamberimizin bir hadiste kıyametin yaklaşmasına doğru okur yazar çoğalır dediği bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin haber verdiği içinde bulunduğumuz dönemin ileri teknolojik koşullarını tasvir eden bir işaret de yüksek binaların inşa edilmesidir. Peygamberimiz, şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak şeklinde buyurmaktadır. Mimarlık ve mühendislik tarihine baktığımızda görürüz ki yüksek katlı binalar 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çeliğin yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelen olarak tabir edilen yapıların inşaatına hız kazandırmıştır. Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de birer prestij sembolü haline gelmiştir. Hadislerde insanların yüksek binalar yapma yarışı içinde olacağı da bildirilmiştir. Nitekim ülkelerin daha yüksek gökdelenler yapabilmek için büyük bir rekabet ve yarış içine girmeleriyle bu hadisin verdiği haber de gerçekleşmiştir. Tarih boyunca ulusların zenginlikleri ve güçleri, sahip oldukları ulaşım teknikleriyle doğrudan doğruya bağlantılı olmuştur. Etkili ulaşım sistemlerini kuran toplumlar, kalkınma atılımlarını da gerçekleştirebilmişlerdir. Peygamberimiz de, ahir zamanın özelliklerini anlatırken, ulaşımın gelişeceğini, zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak şeklinde ifade etmiştir. Bu hadisteki mesaj oldukça açıktır. Ahir zamanda yeni araçlarla uzak mesafelerin kısa hale geleceği bildirilmiştir. Yaşadığımız yüzyılda sesten hızlı uçaklar, trenler ve diğer gelişmiş ulaşım araçları çok sayıdadır. Böylece eski dönemlerde aylar süren yolculuklar şimdi birkaç saat içinde üstelik çok daha güvenli, rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmektedir. Hadisin işareti de bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu hadisin birinci bölümündeki zaman kısalacak ifadesine de bu değerlendirme ışığında bakmak yerinde olacaktır. Açıktır ki Peygamberimiz ahir zamanda işlerin diğer dönemlere oranla daha kısa zaman dilimlerinde tamamlanacağını bu şekilde ifade etmiştir. Gerçekten de bilimin ilerlemesi her işin çok daha kısa sürelerde yapılmasına ve çok daha mükemmel sonuçlar elde edilmesine imkan tanımaktadır. Örneğin, asırlar önce kıtalar arasında haftalar alan haberleşme, şu anda internet ve iletişim teknolojileriyle saniyeler içinde tamamlanmaktadır. Geçmişin kervanlarıyla aylar süren seyahatler sonucu ulaşılabilen eşyaları, günümüzde anında temin etmek mümkündür. Çok değil, daha birkaç yüzyıl önce tek bir kitabın yazılması için geçen sürede bugün milyarlarca kitap basılabilmektedir. Temizlik, yemek pişirme, çocuk bakımı gibi gündelik işler teknoloji harikası aletlerin yardımıyla vakit almaktan çıkmıştır. Bu örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir. Elbette burada üzerinde durulması gereken Peygamberimizin 7. yüzyılda haber verdiği kıyamet işaretlerinin günümüzde aynen gerçekleşmesidir. Hadislerde bildirilen diğer bir alamet olan ahir zamanda ticaretin yaygınlaşması da ulaşımdaki ilerlemelere paralel olarak tam anlamıyla gerçekleşmiş durumdadır. Gelişmiş ulaşım araçları tüm dünya ülkelerinin kendi aralarında yoğun ticari ilişkiler kurmalarına ortam hazırlamıştır. Peygamberimizin verdiği haberler arasında oldukça dikkat çeken bir bilgi de günümüzün iletişim teknolojisine işaret eden hadislerdir. Mucize niteliğine sahip bu haberlerden birinde kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça kıyamet kopmaz şeklinde bilgi verilmiştir. Bu hadis dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde içinde gizlenen hakikatler anlaşılabilir. Kamçı, bilindiği gibi eski çağlarda özellikle at, deve gibi binek hayvanlarını sürerken yaygın olarak kullanılmış bir araçtır. Hadis incelendiğinde Peygamberimizin bir benzetme yaptığı ortaya çıkmaktadır. Günümüzde yaşayan insanlara yönelik şöyle bir soru soralım. Kamçının şekline benzetebileceğimiz ve konuşan nesne nedir? Bu sorunun en mantıklı cevabı telsiz, cep telefonu veya benzeri iletişim araçları olacaktır. Cep telefonu veya uydu telefonu gibi kablosuz iletişim araçlarının çok kısa bir geçmişi olduğunu göz önünde bulundurursak, Peygamberimizin 1400 yıl önce yaptığı tasvirinde ne kadar hikmetli olduğu anlaşılacaktır. Konuyla ilgili diğer rivayetlerde semadan bir ses geleceği ve bunu herkesin kendi lisanında işiteceği haber verilmiştir. Bu hadislerde bütün yeryüzünde duyulacak ve her toplumun kendi lisanında işiteceği bir sesten bahsedilmektedir. Bu şekilde radyo, televizyon ve benzeri haberleşme vasıtalarına işaret edildiği açıktır. Daha 100 yıl önce hayal edilemeyen bir gelişmeyi Peygamberimizin 1400 sene önce haber vermesi de bir mucizedir. Bediüzzaman Said Nursi de söze edilen hadisleri yorumlamış, bunların radyo, telefon gibi haberleşme vasıtalarını mucizevi bir şekilde haber verdiğini belirtmiştir. Tüm bu aktardığımız bilgiler elbette kıyamet öncesi zaman diliminin içinde bulunduğumuza dair çok değerli haberleridir. Hazreti Muhammed'in tüm detaylarıyla tasvir ettiği altın çağ ve bu dönemin özellikleri kıyametin önemli alametleri arasındadır. İslam alimleri bu döneme cennet benzeri özellikleri nedeniyle altın çağ ismini vermişlerdir. Hadislerden anlaşıldığına göre altın çağ ahir zamanın ikinci döneminde yaşanacaktır. Bu müjdelenmiş haberin gerçekleşeceği dönemin önemli özelliklerinden biri bolluk ve zenginliktir. Sözü edilen bolluğun tarihte bir eşinin olmadığı da hadislerde sıklıkla vurgulanmıştır. Altın çağdaki zenginlik, Peygamberimizin bir başka hadisinde onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır şeklinde tasvir edilmiştir. Bu konudaki diğer hadislerde de sıkıntı ve darlık yıllarının biteceği müjdelenmiştir. İhtiyaç içinde olan kimsenin kalmayacağı, hatta insanların sadaka verecek fakir bulamayacakları da belirtilmiştir. Altın çağın dikkat çeken bir başka özelliği de doğruluk ve adaletin yerleşmesi olacaktır. Sıkıntı, haksızlık ve zorluklar yerini adalet ve hukukun geçerli olacağı günlere bırakacaktır. Hadislerdeki ifadeyle yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Silahlar susacak, düşmanlık, kavgalar, sosyal çöküş son bulacak, insanlar arasında dostluk ve sevgi bağı kurulacaktır. Tüm bu güzel gelişmeler bu devrin belli başlı özellikleri arasındadır. Savaş endüstrisine harcanan olağanüstü meblağlardaki para, gıda, sağlık, imar, kültür gereksinimlerine ve fayda verici yatırımlara kayacaktır. Bu müjdelenmiş dönemin karakteristik özelliklerinden biri de dinin özüne dönülmesi, Peygamberimiz zamanındaki şekliyle yaşanması olacaktır. İslam dininde aslında olmayan, sonradan uydurulmuş adetler, hükümler, hurafeler bu dönemde ortadan kaldırılacaktır. Gerçek dinin uygulanmasıyla Müslümanlar arasındaki ayrılıklar da son bulacaktır. Kısacası altın çağda bolluk, huzur, barış, mutluluk, zenginlik ve rahatlık ortamı hakim olacaktır. Sanat, tıp, haberleşme, üretim, ulaşım ve bunun gibi hayatın tüm alanlarında dünya tarihinde yaşanmamış gelişmeler görülecektir. Ve bu çağ, Kur'an ahlakının yaşanacağı bir çağ olacaktır. Altın çağ sonrasındaki dönem de yine kıyametin habercilerindendir. Kur'an'daki kıssaları okuduğumuzda önemli bir ilahi kuralın her dönemde geçerli olduğunu görürüz. Buna göre Allah'ın gönderdiği elçiyi yalanlayan ve ona karşı savaş açan toplumlar hep helak edilmiştir. Elçiye tabi olan insanlarsa hak dinin getirdiği maddi bolluk ve manevi huzuru yaşamışlardır. Elçinin ardından gelen dönemde ise bazı toplumlar kendilerine açıkça tebliğ edilmiş olan hak dini hemen terk etmişler, ardından şirke ve inkara sapmışlardır. Böylece fitne ve fesat çıkararak adeta kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlamışlardır. Söz konusu kural elbette ahir zaman için de geçerli olacaktır. Nitekim Peygamberimiz hadislerinde Hazreti İsa'nın ölümünün ve altın çağın ardından kıyamet saatinin geleceğini belirtmiştir. Şüphesiz ahir zaman ve altın çağ insanlığa son uyarının tam anlamıyla yapılacağı dönemdir. Bazı hadislerde bu dönemden sonra artık dünyada hayırlı bir şey kalmayacağı vurgulanır. Öyle anlaşılmaktadır ki Hazreti İsa'nın ölümünden çok kısa bir süre sonra tüm dünya halkları altın çağın getirmiş olduğu maddi refah ortamında şımarıp azgınlaşacaktır. Bunun sonucunda da hak dini tamamen terk edeceklerdir. Kıyamet saatinin de işte böyle bir ortamda ansızın gelmesi söz konusu olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. İçinde bulunduğumuz çağ kıyamet alametlerinin büyük bir kısmının tam anlamıyla meydana geldiği bir dönemdir. Günümüz dünyası, söz konusu ilahi işaretlerin ard arda ve tam tasvir edildiği şekilde ortaya çıkmaya başladığına şahit olmaktadır. Dünya tarihinde benzeri görünmeyen gelişmeler ilk defa yaşanmaktadır. Hiç şüphesiz bunlar Peygamberimizin döneminden sonra yaşanan en önemli gelişmelerdir. Bu ilahi işaretlerin ön yargıyla değerlendirilmesi, görmezden gelinmesi veya yalanlanmasıysa böyle düşünenler için büyük bir kayıptır. Öyle anlaşılmaktadır ki 21. yüzyıl dünya tarihinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olmaktadır. Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Onun vaatlerini değiştirebilecek veya engelleyebilecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. İnsansa zamana ve mekana tabidir. Bu apaçık gerçek şu anlama gelir ki, bizim için geçmiş, şu an ve gelecek olan Allah katında sadece bir andır. Her şey onun katında tek bir anda olup bitmiştir. Dünyanın yaratılışından kıyamete kadar her şeyi Allah en ince ayrıntısına kadar düzenlemiştir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her olay Levh-i Mahfuz isimli kitapta kaydedilmiştir. Allah'ın yarattığı kader içinde her olayın tüm detaylarıyla yeri ve zamanı belirlenmiştir. En'am suresinde bu gerçek, her bir haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Siz de bileceksiniz şeklinde ifade edilir. Bu süre öylesine kesin ölçülerle belirlenmiştir ki, ne bir an ertelenebilir ne de bir an öne alınabilir. Elbette kıyamet alametleri ve ahir zamanla ilgili olayların gerçekleşeceği zamanlar da saniyesi saniyesine Allah katında tespit edilmiştir. Allah'a samimiyetle iman eden müminler asırlar boyunca kıyamet alametlerinin çıkışını büyük bir merak ve heyecanla gözlemişlerdir. Ayet ve hadislerdeki işaretler üzerine derin derin düşünmüşler, ahir zamanın ilk dönemindeki fitne ve belalara karşı hazırlıklı olmaya gayret göstermişlerdir. Bununla birlikte müjdelendikleri altın çağda yaşamayı da yürekten arzu etmişlerdir. Şunu hiç unutmamak gerekir. Madem devir ahir zamandır, bu durum müminlere sorumluluk da getirmektedir. Dolayısıyla her Müslümanın ahir zamanın olağanüstü şartlarında fikren mücadele edebilecek olgunluk ve kararlılıkta olması gerekir. İnsanların ben ne yapabilirim ki diye düşünmesi de yanlıştır. Unutulmamalıdır ki yeryüzündeki bozgunculuğun temeli dinsizliktir ve dinsizliğe karşı fikri mücadele yapmaya herkesin imkanı vardır. İnsanlara Allah'ın varlığını anlatmak, Allah korkusunu öğretmek, hesap gününde yaşanacakları hatırlatmak ve dünyada bulunuş amacımızı tebliğ etmek gerekir. Elbette tüm bunlar bu acımasızlıkların son bulması için atılmış önemli adımlardır. Çünkü Kur'an ahlakının emrettiği adalet, yardımlaşma, merhamet, fedakarlık gibi özellikler yeryüzüne hakim olursa adaletli, barış dolu ve güvenli bir ortam doğal olarak oluşacaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.